Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz. Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığının savaş dönemindeki şehitlerinden, hayatını yakınlarının ağzından dinledik. Şimdi bu sohbetimizde Razmik Davudyan şehit ailesinin damadının sözlerini dinlemek istiyoruz. Kutsal müdafaa ve savunma yılları tepeden tırnağa silahlı ve donanımlı düşmana karşı aziz vatan İran'ı savunmak için tüm etnik kökenlerin, düşüncelerin ve inançların dayanışmasının zirvesidir. Ülkenin din azınlıklarına mensup gayretli gençler bile savaş cephelerinin ön saflarında Müslümanlarla yan yana savaştı ve destanlar yarattı. İmam Hümeyni'nin emrine örnek bir birlik içinde din ve mezhep farkı gözetmeden ve bir an bile tereddüt etmeden ülkeyi savunmak için harekete geçen Hristiyan savaşçılardan düşmanın karşısına dikilmiş ve devrim için canlarını feda etmiş birçok isim var. Sohbetimizin devamında İranlı Ermenilerden Boğaz rejimiyle savaşta şehit düşenlerden biri olan Razmik Davudyan'ın hayatını ailenin damadı Avanes'ten dinlemek istiyoruz. Çocukluğumdan beri insanların ciddi ve ağır bakışlarını hep fark etmişimdir. Şimdi ise bu gencin şüpheci bakışının ağırlığını hissedebiliyorum. Onu selamlıyorum. Ve ironik bir şekilde soruyorum. Girebilir miyim? Ben bu ailenin damadıyım. Evet, evet. Üzgünüm. Girin. İçeri girdim. Evin içinde kayınpederimin yanında tanımadığım 3 adam duruyor. Babam beni tanıştırıyor. Ve bu benim damadım Avanes diyor. Avlu açılıp Sayın Hamine'yi içeri girdiğini görünce sormak istediğim sorudan vazgeçtim. Sıcak bir şekilde herkese selamlayıp Razmik'in ebeveynlerinden ileri gitmelerini istediler. Ama onlar kabul etmediler. Bay Hamine'yi harekete geçti. Evin içinde giriş kapısının önünde eşim Haykanuş'u sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Ve güler yüzle nasıl olduğunu soruyorlar. Eşim onları karşılıyor ve oturma odasındaki koltuklara oturmalarını teklif ediyor. Koltuklara oturmadan önce Sayın Hamine'yi şehidin anne babasına dönerek yanına oturmalarını istiyor. Onlar da onun yanına oturuyorlar. Tanrı Razmik'i rahmet eylesin. Savaş başlar başlamaz cepheye gitti. Zamanının çoğunu cephede Abadan ve Huremşehir'de geçirdi. Piyade bir askerdi ve 1981 Mayıs ayında Irak Bağız Ordusu ile girdiği çatışmada birçok kez yanından ve göğsünden vurularak şehit oldu. Tabii ki Razmik, İslam İnkılabı sürecinde çok aktifti. Devrime giden günlerde Pehlevi rejimine karşı gösteriler başlatmak için gece gündüz çalışırdı ve sürekli bir cümbüş içindeydi. Devrimin zaferinden sonra Tahran'daki Mecidiye Mahalle komitesine üye oldu ve komitede 15 ay güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
Tahran Radyosu.
Askerlik yaptığı bir küsur yıl boyunca sadece 3 kez izne çıktı. Bu 3 seferde her seferinde cepheye izne bitmeden birkaç gün önce döndü. "Düşman bizim topraklarımızda," dedi. Kendini gizlemek ve sorumluluktan kaçmak ihanettir diye vurgu yapıyordu. En son izinli olarak Nisan 1981'de evine döndü. Paskalya'yı Tahran'da ailesiyle birlikte geçirmesi için ona izin vermişlerdi. Bayramdan birkaç gün önce Tahran'a gelmiş, bayramdan önce dönmüş. Oradan da son mektubu olan bir mektup ile aile fertlerine bayramı anlatmıştı. Razmik mektubunun bir bölümünde şunları yazdı. "Baba, birkaç gündür Abadan'dayız. Buradaki sıcaklar biraz canımızı sıkıyor. Ama durum ne olursa olsun geçecek ve dayanacağız. Çünkü bu millet ve bu mahrum insanların bize ihtiyacı var. Anne, üzülme, ben iyiyim. Umarım kardeşlerim başarılı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü biz burada onların eğitimlerine devam etmeleri ve bu ülkeyi etkili ve faydalı bir insan gücü olmaları için mücadele ediyoruz." Bu görüşmede Hüseyin'in olmaması çok gözde. Hüseyin'in babası savaşın başlarında şehit oldu ve Razmik onu hep eve getirirdi ve onunla oynardı. Bir keresinde ağabeyi Razmik'e sorduğunda, "Bu çocuğu neden bu kadar sık eve getiriyorsun?" diye dedi ki, "Babası yoktur. Yetimlik ise çok ağır ve zordur. Şimdi Razmik'in şu adetinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, Müslüman olmasına rağmen, kendisi de eşi ve çocuklara da her zaman Razmik'in annesini ziyarete gelir. Keşke Hüseyin burada olsaydı ve Bay Hamine'ye Razmik'in erdemlerini anlatsaydı." Hakan Uç ayağa kalktı. Bay Hamine'ye Razmik'in özenle yaptığı albümünü verir. Razmik'in şehadet sürecini duymaktan ve onun yaşadıklarını bilmekten etkilenen Ayetullah Hamine'yi albümü izlemeye başladı. Sanki çok önemli bir materyali görmek ve okumakla meşguller gibi. Albümün her sayfasını o kadar sabırla çeviriyorlar ve gazete parçalarını okuyorlar ki ben bile şaşırıyorum. Albümün Razmik'in vasiyetinin bulunduğu sayfasında giderek daha fazla duraklıyorlar. Vasiyetnamenin tamamını kelime kelime dikkatlice okudukları açık. Vasiyetnamenin bir bölümü şöyle diyor. "Değerli kardeşlerim, vatanın bağımsızlığı için canımı feda ettim. Sevgili dostlar, şehadetime üzülmeyin. Çünkü devrimin en başından beri amacım vatan ve özgürlük için canımı feda etmekti. Bu şerefi asker üniforması ile vatanseverlerin yanında ismim anılsın diye üstlendim. Tüm yiğit İranlıları ve Tanrı'dan korkan ve vatansever Ermenilere vatanın özgürlüğü için benim yolumdan gitmelerini bekliyorum. Albüme baktıkları ve vasiyeti okuduktan sonra Sayın Hamenei, Razmik'in adını birkaç kez başını sallayarak ve hayranlık ve şaşkınlık ifadeleriyle tekrarladı. Razmik, Razmik. Haykanuş ve ben Razmik isminin anlamını birlikte açıklıyoruz. Razmik'in savaş adamı ile aynı anlama geldiğini söylüyorum. Haykanuş cümlesini düzeltiyor ve diyor ki, şehit olmak ve cesaret anlamı verir. Ben savaşan diyorum. Haykanuş diyor ki, savaşçı. Aramızda gidip gelen Sayın Hamenei, savaşçıyı onaylıyor ve şöyle diyor, yani Farsça ile ortak bir köke sahiptir. Sayın Hamenei, şimdiye kadar dikkat etmediğimiz basit, göz önünde ve ilginç bir noktayı anlatıyor. Evet, Razmik ve Farsça'daki savaşçı anlamına gelen rezmende üç ana ortak harften oluşuyor ve aynı kökten geliyorlar. Sayın Hamenei, Ermeni dili ve yazısı Ermeni alfabesini soruyorlar. Biz de alfabemizin 38 harfe sahip olduğunu ve Fars alfabesinden farkının ne olduğunu anlatıyoruz. İran etnik kökenlerinin bazı şivelerde ve İran'da konuşulan dillerde, örneğin İsfahan şivesi, Azerice ve Behbahane şivelerinde Ermeni alfabesinin ek seslerinin var olduğunu söyledim ve ardından bazı tanıklar örnekler verdim. Haykonuş söylediğimiz birçok şeyi kimsenin bilmediğini şaşkınlıkla söylüyor. Çay gelince annemin normal çay yerine tarçınlı çay yaptı. Sayın Hamenei'nin evimize yaptığı ziyareti hatırladım. O görüşmede görünüşe göre tarçın tüketimi onlar için yararlı olmasa da o çayı memnuniyette içtiler. Mahalleliler durumu anladıklarında ve Sayın Hamenei'nin evimize geldiğini öğrendiklerinde ne kadar üzüldüklerini hatırlıyorum. Çoğunun ortak bir sorusu vardı. Bay Hamenei, evinizde bir şey yedi mi? Sayın Hamenei çay aldı ve Razmik'in babasının işini ve benim işimi sordu. Fransa Caddesi'nde İtalyan Kilisesi'nde aşçıyım. O halde siz yemek yapmayı bildiğiniz halde hanıma evde yardım ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sayın Hamenei'nin bu şakasına hepimiz gülüyoruz. Haykanuş diyor ki, evet, çok yardımcı oluyorlar. Bayan Hamenei, babayı bir cesaretlendirme ve onay işareti olarak yüzünü ona dönerek gülüyorlar ve yavaşça başlarını sallıyorlar. Daha fazla konuşmaya dahil olmak için baba şöyle diyor, çocuklar da yemek yapmayı bilirler. Çocuklar annelerinden öğrendiler tabii ki. Ve hepimiz yine gülüyoruz. Sayın Hamenei sohbete ısınıyor ve kiliseye gidişlerimizden soruyorlar. Siz de gidiyor musunuz gençler? Sorusuna evet, cumartesi günleri gidiyoruz diye cevap verdim. Bay Ardak Manukyan da geliyor mu? Nerede vaaz veriyorlar? Evet, geliyorlar. 1981 yılında Cumhurbaşkanlığımızın başında Manukyan Bey bizi görmeye geldi. Onlar Lublin'daydılar. buraya geldi ve Ermeni papaz ve İran Kilisesi Başpiskoposu oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanıydım. Bizi ziyaret etti, tanıştık. Sayın Hamine'yi 4 yaşındaki kızımı kucağına oturtuyor. Elleriyle saçlarını okşuyorlar. Başından yüzünden öpüyor ve adın ne diye soruyor. Adının Ariela olduğunu söylüyorum. Bunun üzerine bayram gecemizi unutulmaz bir geceye dönüştüren Sayın Hamine'yi ayrılma kararı alıyor. Peki niyetim sizin şehit annesinin ve bu ailenin bayramını evladınızın şehadetini kutlamaktı. Allah razı olsun. Hamine-i Bey ayağa kalkıp şehidin annesine nazik bir gülümsemeyle hediyesini verdi. Ve bu da şehit annemize hediyemizdir. Hayatta başarılar diliyoruz sizlere. Allah diğer evlatlarını da sana bağışlasın. Allah'a emanet olun dedi. Anne teşekkür etti ve hayranlık dolu bir bakışla Sayın Hamine'yi uğurladı. Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme isimli sohbetimizi dinlediniz. Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mazenderan ilindeki son gezimizde Mazenderan müziğine özgü bazı müzik aletlerini tanıyacağız. Ve Mazenderan'ın Hint asıllı kavimlerinden ve bu bölgenin müziğine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Ve programın sonunda güzel bir Mazenderan ninnisi dinleyeceğiz.
Son birkaç program boyunca Mazenderan'daki farklı müzik türlerini tanımanın yanı sıra bu bölgedeki bazı önemli enstrümanları da tanıdık. Mazenderan'ın antik müziğinden kalan enstrümanlardan birine kırne denir. Kırne, bu şehir bölgesinde yaygın olan tekni çalgısına çok benzeyen kamışlı üflemeli çalgılar ailesindendir. Bu enstrüman 300 yıldan fazla bir süredir unutulmuştu ve Mazenderan'daki Amul şehrinin yıkıntılarında bulunduktan sonra yeniden canlandırıldı.
Kırne 5 santimetre olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Ana gövdesi kamıştan yapılmıştır ve dibine inek boynuzundan yapılmış konik bir kısım takılmıştır. Kırne bugün Mazenderan bölgelerinin müzik gruplarının çoğunda kullanılmaktadır. Bu çalgı daha çok düğün törenlerinde deserkuten çalgısı ile birlikte çalınır. Şimdi deserkuten eşliğinde kırne enstrümanının güzel sesini dinleyeceksiniz. Müzik Dinlemiş olduğunuz müzik Mazenderanlı sanatçı çifti kırne çalan Perviz Abdullahi ve Deser Kuten çalan eşi Güldeste Zare tarafından icra edildi.
Mazenderan köylerinde geleneksel bir düğüne giderseniz kesinlikle kadın çevrelerinde çalınan müziğin farklı bir türünü duyacaksınız. Köy kadınları basit enstrümanlarla çalıp heyecan ve coşku yaratır. Bu basit araç bir çeşit leğenden başka bir şey değildir. Bu araca teşte lak denir. Geçmişte daha çok kullanılan lak, Mazenderan'da tahılları temizlemek için tepsi olarak kullanılan, ayrıca sofra başında içine pişmiş pirinç dökülen vesaire bir tür ahşap kaptır. Bu tür çalma leğen nevazi, leğen çalma denir. Günümüzde köylü kadınlar leğen çalmak için büyük metal tepsiler veya metal leğenler kullanıyor ve çalarken kulağa daha çekici gelmesi için üzerine bir fincan tabağı ve birkaç madeni para atıyorlar.
Leğen çalma, Mazenderan'daki güzel kültürel tezahürlerden biridir. Mazenderan'daki müzik sanatı hocalarından biri Said Celal Muhammed'i bu enstrümanı Mazenderan müziğinde kullanmaya çalışmış ve onu kırne, karnay gibi diğer enstrümanlarla birlikte güzel bir şekilde sergilemeye çalışmıştır. Teşte La Keketen grubundaki Mazenderanlı kadınların leğen çalımını hep birlikte dinleyelim.
Müzik, diğer birçok sanat ve kültür gibi farklı ortamlardan ve kültürlerden etkilenir ve değişir. Mazenderan müziğinde de müzisyenlik yapan Hint kökenli kavim, Mazenderan müziğinin korunmasında ve aktarılmasında çok etkili olmuştur. Mazenderan halkı bu kavme Godar der.
Godarlar bir dönem göç etmek zorunda kaldılar. Bazı tarihçiler bu konunun 5. Behram'ın saltanat dönemiyle ilgili olduğunu düşünürler. Hamdullah Mustafa diyor ki, Behram döneminde mutrıpların işi arttı. Öyle ki mutrıplar artık günde 100 dirhemle yetinmezdi. Behram-ı Gur Hindistan'dan mutrıplık için 2000 çingene getirdi. ve bu çingenelerin nesli İran'da hala mutrupluk yapıyor. Godar kavmi sanatçıları Doğu Mazenderan müziğinin gelişmesinde ve evriminde oynadıkları önemli role ek olarak Doğu Mazenderan müziğinde Mazenderan müziğinin Godar anlatımı olarak adlandırılan benzersiz bir üslubun anlatıcılarıydı.
Tahran Radyosu.
Godarlar Kuzey, Horasan, Türkmen Sahra ve Ketul bölgesinin müziğinin bazı özelliklerini Mazenderan'ın doğusundaki bölgelere aktarmışlar. Ayrıca Türkmen ve Kuzey Horasan müziğinden dutar ve kamança gibi bazı çalgıların aktarılmasında çok etkili olmuştur. Dudak melismaları icra etmek Godar özelliklerinden ve anlatılarından biridir. Aslında melismaları dudaklarıyla icra eden herhangi bir şarkıcının Godar'ı olduğu söylenebilir.
Godar kavminden Mazenderan'ın önde gelen müzisyenlerinden biri rahmetli Nizam Şikarçıyan'dır. Şikarçıyan bölgedeki en önemli ve özgün Godar müzisyeni olarak kabul edilir. Faaliyet gösterdiği yıllarda Doğu Mazenderan müziği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Mazenderan'ın özgün müziğini yok olmaktan kurtardı. Şimdi Üstad Nizam Şikarçıyan'ın icrasıyla Derviş melodisini dinleyelim. Üstad Nizam Şikarçıyan'ın sesi ve kamança çalımıyla Derviş adlı güzel Mazenderan müziğini birlikte dinledik.
Mazenderan müziği köklü bir müzik olarak bilinir ve icra edilen ezgiler daha çok aynı bölgeyi betimler. Mazenderan ezgileri her dinleyicinin Mazenderan geleneklerini iyice tanımasını sağlar. Mazenderan'da bu ilin kültürel ve geleneksel meselelerini iyi bir şekilde ve nesilden nesile yerel şarkılar şeklinde başkalarına aktarabilen birçok usta var.
Mazenderan müziğini iyi bilen ve halk tarafından faaliyet göstermiş olan Mazenderan müziğinin büyüklerinden Muhammed Rıza İshaki Gürci, Ebul Hasan Hoşro, Seyyid Cemal Muhammedi, Nur Muhammed Talebi, Nurullah Alizade ve Aşkali Şikarçı sayılabilir. Bu kişilerin her biri üslup sahibi olan Mazenderan müziğinin büyükleri olarak bilinir.
Doğduğumuz andan itibaren hepimizin birlikte büyüdüğü en eşsiz müziklerden biri de ana dilimizde bulunan ninnilerdir. Ninni, belirli bir bölgeye özgü olmayan popüler ve evrensel bir şarkıdır. Ninniler binlerce yıldır çocukların kulağına fısıldanan, geçmişin zengin kültürünü müziğin diliyle aktaran huzur verici bir müziktir. Bir annenin çocuğu için umutlarından ve hayallerinden endişelerine kadar farklı temaları olan bir ninni çocuğu sakinleştirir, ona ve anneye keyifli bir uyku sağlar. Tatlı Mazenderan dilinde ve Banu Melik sesiyle güzel Maman Geri ninnisini dinleyin.
La la.
Değerli dinleyiciler, Hayatav Renk isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde dinleme becerilerinden bahsetmek istiyoruz.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Dinleme becerisi, peygamberlerin bile bu beceriyi dinleyicileriyle ve muhataplarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için bir strateji olarak kullanmalarını gösteren anahtar bir beceridir. Tevbe suresinin 61. ayetinde şöyle buyurulmakta. Onlardan peygamberleri inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, O sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır.
Dinleme bir beceridir ve çoğumuz bunda ustalaştığımızı ve doğru şekilde bu becerimizi kullandığımızı düşünürüz. Ancak hepimiz onu doğru şekilde kullanamayız. Çünkü dinleme duymaktan farklıdır ve bu beceri sürekli uygulama, pratik ve geliştirme gerektirir. İnsanların birbirlerinin sözlerini anlamamaları ve doğru kavrayamamaları nedeniyle birçok kavga ve sorunun başladığını bilmek ilginçtir. Dinleme becerisi başarılı iletişim kurmada ve sosyal ilişkileri geliştirmede etkili bir rol oynar ve insanlar arasında yakınlık ve empati kurulmasına yol açar.
İki kişi arasındaki iletişimin en önemli kısmı aktif ve etkili dinlemedir. Dinlemek duymaktan farklıdır. Bir sesi duymak fizyolojik ve doğaldır ve fiziksel bir sorunu olmayan herkes bu yeteneğe ve beceriye sahiptir. Duyma, ses dalgaları nedeniyle işitsel sinirlerin aktivasyonu anlamına gelir. Ancak dinleme bilişsel bir süreçtir ve dinleyici dinlemeye yönelik fiziksel yeteneklere ek olarak diğer kişinin konuşmasını tam olarak kavramak için bilişsel, zihinsel ve analitik becerilerine de sahip olmalıdır. Ayrıca konsantrasyon becerisi karşılıklı anlayış için çok önemlidir. Kısacası işitmede asıl kısım kulak, dinlemede ise asıl kısım beyindir.
Konuşma becerilerini geliştirmek için genellikle dinleme becerilerini öğrenmeye çalışmaktan daha fazla çaba olduğu görülüyor. Bu sorunun temel nedenlerinden biri bu becerinin öneminin ve yaşamdaki olumlu etkilerinin bilinmemesidir. Aktif dinleme becerilerine sahip olmak çatışmaları ve anlaşmazlıkları azaltmaya yol açar. Örneğin, ortak yaşamda dinleme becerilerinin güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların miktarını azaltan ve yanlış anlamaların azalmasına yol açan etkenlerden biridir. Dikkat ederseniz, çoğu zaman başkalarıyla tartışırken onun sözlerini dinlemekten çok cevaplarımızı hazırlamaya düşünürüz. Bu nedenle dinleme becerilerini güçlendirmenin yanı sıra aktif dinlemenin önündeki engelleri tanımak faydalı ve iyidir. Çünkü aktif dinleme her zaman kolay bir iş değildir.
Psikolojide bir tür bilişsel veya düşünme hatasına atıfta bulunan bir terim vardır. Ve bu kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerdir. Bu tahminler bizi sürekli olarak bu varsayımları doğrulamak için kanıt aramaya iten bir dizi zihinsel varsayıma sahip olmak anlamına gelir. Aslında bu hata dikkatimizde belli bir yanlılığa neden oluyor ve konunun sadece bir kısmını ele almaya başlarız. Örneğin bir kişi konuşmaya başlar başlamaz size hakaret edeceğini kendi kendinize tahmin edebilirsiniz. Bu durum varsayımınızı doğrulamak için sözlerinde kanıt aramanıza neden olur ve kişinin söylediği her şeyi duyma ve anlamak için aktif dinleme deneyimi yaşayamazsınız.
Bazı insanlar da dinleme becerilerinin kalıtsal ve genetik olduğunu ve kendilerini asla değiştiremeyeceklerini düşünürler. Bu nedenle iletişim becerilerini geliştirmek için fazla çaba göstermezler. Bazı insanların kişilikleri veya yapıları gereği diğerlerinden daha sosyal oldukları doğrudur. Ancak iletişim becerileri pratikle öğrenilebilecek temel becerilerdir.
Bazen bu sorunun kişisel sorunlardan kaynaklandığını bilmek de önemlidir. Bu alanda en önemli etkili sorunlardan biri dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Diğer konularda kolayca dikkatiniz dağılıyorsa ve dikkatinizi bir konuya gerektiği gibi odaklayamıyorsanız bu sorunu gidermek için bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Ayrıca iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız zihninizin yargılarının farkında olmalı ve bu özelliği ayarlamaya çalışmalısınız. Çiftler arasındaki birçok konuşma bu sorundan dolayı büyük sorunlara ve tartışmalara yol açıyor. Hatta bunu iyileştirmek için bir çözüm düşünmek gerekir.
Konuşma tonlarındaki farklılıklar, alaycı konuşmalar, belirsiz konuşmalar ve bu gibi kelimelerinizin yanlış anlaşılmasına ve yanlış kavranmasına neden olur. Dinleyememek de insanların birbirlerinin sözlerini anlamamasına neden olur. Bu nedenle aktif dinlemeyi güçlendirmek için uygun stratejiler aramak gerekir. Bu çözümlerden bazılarını birlikte inceleyeceğiz.
Dinlerken diğer kişiye baktığınızdan emin olun. Asla diğer kişinin sözünü kesmeyin. Dinlerken cevap aramayın. Akıllı ve zamanında sorular konuşmacıya en iyi geri bildirimi verir. Dikkatli olmalısınız ki karşınızdaki kişi sizin tecrübe ettiğiniz bir konuyu konuşuyorsa veya gündeme getiriyorsa düşünmeyi dalmayın. Bu durum karşı tarafın konuşmasını tamamen kaçırmanıza neden olur ve iletişim süreci zedelenir. Hikayeye ve meselelere karşı tarafın bakış açısından bakmaya çalışın ve kendinizi onun yerine koyun. Hiçbir şey başkalarına iyi bir empati kadar güven vermez. Bu nedenle kişisel görüş ve ön yargıları bir kenara bırakmak önemlidir.
Tahran Radyosu.
Ne yazık ki çiftlerin ortak sorunlarından biri de normal ve günlük konuşmalara dikkat etmemektir. Bu durum insanların kendilerini daha yalnız hissetmelerine ve duvara konuşuyormuş gibi hissetmelerine neden olur. Sonunda eşleriyle konuşmak istemeyen çiftler meydana gelir. Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmek için bazı basit tekniklerle dinleme becerilerinizi güçlendirmeniz gerekir. Aksi takdirde bir danışmandan yardım almanız daha iyidir. Böylece siz ve eşiniz dahil olmak üzere farklı beceriler öğrenerek normal hayatınıza devam edebilirsiniz.
Başka biri konuşurken sabırlı olun. Ne dediğini tam olarak anlamak için dikkatlice dinleyin. Olağanüstü bir şey yapmaya çalışmayın. Rahat olun ve konuşmacının sizinle rahat hissetmesine izin verin. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve zevklerini göz önünde bulundurun. Bakma ve göz teması kurmayı unutmayın. Konuşmacının dinlediğinizi anlaması için bir anlaşma işareti olarak bir gülümseme kullanmak veya başınızı sallamak da iyi olacaktır. Konuşmacının ses düzeyine, tonuna ve konuşma tarzına dikkat edin. Bunlar onların sözlerini tamamlayabilecek ve mesajları size daha iyi iletebilecek şeylerdir. Not almak ve dikkat çekici noktaları yazmak, dinleme konsantrasyonunuzu artırabilir ve sizi iyi dinlemeye zorlayabilir. Önemli olduğunu ve yazılması gerektiğini düşündüğünüz her şey konuşmacının gönderdiği mesajları iyi anlamanız için yardımcı olabilir. Daha sonra bu hususlara odaklanabilirsiniz.
Bu beceriyi geliştirmenin yollarından biri de çocukluktan itibaren çocuklarda dinleme becerisini güçlendirmektir. Bu beceri hikaye dinleyerek yaprak hışırtısı, kitap sayfalarına çevirme sesi, araba freni gibi sesleri dinleterek ve bu seslerle ilgili sorular sorarak ve şiir okuyarak öğrenilebilir. Çünkü bunu yaparak çocukların içlerindeki eleştiri ve eleştirel dinleme ruhunu güçlendirebilirsiniz.
Etkili dinleme çok önemlidir. İyi dinleyen insanlar aynı zamanda iyi öğrencilerdir. Dinlemek bize ve başkalarına yardımcı olur. Dinlememiz karşı tarafta güven yaratır ve çoğu zaman karşımızdaki kişi bizim güvenimizi bir şekilde telafi etmeye çalışır. Konuşmacının önüne geçtiğinizde vücudunuz da ona mesajlar iletir. Elleriniz göğsünüzde, kaşlarınızı çatarak onun önünde durmamaya çalışın. Konuşmacı üzerinde en iyi izlenimi bırakmak ve iyi bir dinleyici olmak istiyorsanız biraz öne eğilmeye çalışın ve muhatabınızın yüzüne bakın. Bu vücut şekli tartışmaya devam etmek için istekli olduğunuzu gösterir.
Ayrıca dinleyicileriniz ve muhataplarınız onu dinlemeye istekli olduğunuzu hissetmelidir. Bu amaçla onun sözlerini duymaya olan ilginizin devam ettiğini gösteren kelimeler ve cümleler söyleyerek dikkatinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca sözlerinizin sizde yarattığı duyguyu ona yansıtmaya çalışın. Sözlerinden ve cümlelerinden ne mesaj aldığınızı ona bildirin. Bir yerde hata yaptıysanız yanlış anlaşılma olmaması için durumu düzeltebilirsiniz. Bu programda listelediğimiz teknikler basit ama iyi dinlemenin çok pratik yollarıdır ve sonuç olarak bize sağladığı faydalar hayatımızı değiştirebilir. Yeni bir ilişkide iyi bir dinleme becerisi ve deneyimi güvenimizi artırmaya yardımcı olacaktır. Bu teknikleri kullanarak size iyi şeyler olacağını umuyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. Kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra, ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, kardeşlerim, şu 3 şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git, ben arkadan gelirim, ya ben gider, sen sonra gelirsin, ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam, senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil, derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Peygamber Efendimiz başkaları gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarını seçerdi. Bu sade hayat İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü oturdukları mecliste şöyle buyururdu. Çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üstte geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın. Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı, küçük bir grubun peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. Kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi, ''Ey Muhammed, ey Ebul Kasım!''
Thank you. sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeleri istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır: Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır: Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim: ey Resulullah. Bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki: ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim. Bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin evidir. Dünyanın İran'a olan hayranlığı yeni bir şey değil. Yüzyıllardır dünya, diğer ülkelerden tamamen farklı bir ülke olarak kabul edilen bu ülkeye hayran kalmıştır. Merhaba, İranlılar Arasında adlı podcastimize hoş geldiniz. Önceki bölümde size İran evlerinin, avluların ve havuzların kombinasyonundan bahsetmiştim. Ben Mehtap Mahir, bu bölümde İranlıların oda ve ev sahibi olma şekli ve biraz da kültürleri hakkında bilgi vereceğim. Birçok Batı ve Avrupa ülkesinde insanlar ev satın almakla ilgilenmezler ve kiralamayı tercih ederler. Ancak İranlılar için ev sahibi olmak çok önemlidir ve kiracı olmak İranlılar için çeşitli nedenlerden dolayı hoş değildir. Bunun sebeplerinden biri İran'da ailenin önemidir. İran kültürü aileyle birlikte yaşamayı tercih eder ve birçok genç aile kurana kadar ebeveynleriyle yaşarken ev satın almak için herhangi bir girişimde bulunmaz. Avrupa ülkelerinde ise birçok kişi 18 yaşında aileden ayrılır ve kiralama insanların daha küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı durumlardan biridir. Ancak mobilyalı dairelerin genellikle kiralandığı Batı ülkelerinin aksine İran'da mobilyalı daireler genellikle yabancılara kiralanır ve İranlıların kiraladığı evler tamamen boştur ve bazen sadece ampuller ve nadiren perdeleri vardır. Bu, kiracının tüm evi kendi eşyalarıyla doldurması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle ev, kiracının eşyaları için küçük olabilir. Bu durumda fazlalık eşyalarını depoya götürmesi gerekir veya ev o kadar büyük olabilir ki halıları tüm evi kaplamaz ve evi boş bırakmamak için tekrar halı ve diğer gerekli eşyaları temin etmesi gerekir. Bu taşınmalarda mobilyalar ve elektrikli ev aletleri hasar görebilir. Bu ülkede ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişki iyi olsa da kiracılar yeni evlerine taşınırken ev sahibinin malına zarar vermemek için çok dikkatli davranırlar. Elbette bir ev sahibinin kiracıya karşı iyi davranmaması durumunda bile İranlılar genellikle buna olumlu bakarlar. Çünkü eski bir İran atasözü, kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar der. Bu nedenle bunu daha hızlı ev sahibi olma fırsatı olarak kullanırlar. Bu nedenle çoğu İranlı metrekaresi az bile bir evde yaşamayı ve ev sahibiyle uğraşmamayı tercih eder. Ayrıca bu sayede aile yuvalarını daha sağlam ve samimi hale getirirler. Dolayısıyla İranlılar için ev sahibi olmak önemlidir. Bunu ailemin yakınlarından birinin düğününde daha iyi anladım. Gelinin babası kızının kiralık bir evde hayatına başlamasına razı olmadığını söyledi. Neyse ki damadın annesi küçük bir tek yatak odalı daireye sahipti ve gelin ve damat hayatlarını orada kurmaya başladılar. Bir diğer akrabam da 3 katlı bir apartmana sahipti. Kendisi 1. katta yaşıyordu. 2. katı kiralamıştı ve 4 oğlu sırasıyla 3. katta hayat kurmaya başlamışlardı. En büyük oğulları 3 yıl o katta yaşadı ve ev sahibi olduktan sonra taşındı. 2. oğulları da ortak hayatını orada kurdu ve bir süre sonra kendi evine gitti ve en küçük oğul da ev sahibi olana kadar karısıyla orada yaşadı. Ancak tüm gençler hayatlarını kendi evlerinde kuramazlar. Özellikle de maddi desteği olmayanlar. Para biriktirmek, bankadan kredi almak veya ev sahibi olmak için devlet teşviklerinden yararlanmak için bir daire kiralarlar. Geleneksel İran evlerinde odaların çoğu birbirine benzer şekilde inşa edilmiştir. Örneğin bir yatak odasının yapımı evin oturma odası bölümünden çok daha farklı değildir. Bu nedenle bu gibi odalarda mobilya bulunmuyordu. Çünkü mobilya varken oda sadece oturma odası olarak kabul edilirdi. Ancak geçmişte İranlılar o kadar samimiydi ki işleri birlikte yapıyor ve ihtiyaç duyduklarında veya mevsim değiştiğinde odalarını birbirleriyle değiştiriyorlardı veya hepsi aynı odada kendi bağımsız işlerini yapıyorlardı. Birlikte olmayı tercih ediyorlardı ve birlikteyken daha fazla güvenlik ve huzur hissediyorlardı. Hatta birinin evde yalnız olması veya yalnız uyuması çok nadirdi. İran'dayken fark ettiğim ve beni çok etkileyen şey, Hüseyin'in büyük annesi 95 yıllık yaşamında evinde hiç yalnız yatmamasıydı. Ancak günümüzde İran şehir evleri artık böyle değil. Bugün Tahran'ın arka sokaklarında dolaştığınızda ailemin bana anlattığı güzel eski evlerden eser kalmamış. Tahran'ın merkezi pazarının etrafında sadece birkaç eski ev kalmış. Yerlerini çok katlı apartmanlar veya konut kompleksleri almış durumda. Bugünkü Tahran dairelerinin her biri kendine özgü bir tasarıma ve karaktere sahip. Pencere tarzları ve farklı bina cepheleri ve benzersiz kapılar göz alıcı. Evler ya kuzeye ya da güneye bakar. Kuzeydeki evlere girerken önce avludan geçmeniz gerekiyor. Ancak güneydeki evlerin avlusu binanın arkasında yer alıyor. Güney evleri güneş alır ve bu bir avantajdır. Gördüğüm gibi son yıllarda Tahran'daki eski ev sahipleri tek katlı evlerini her katta bir veya iki veya daha fazla daire bulunan çok katlı apartmanlara dönüştürüyorlar. Bu nedenle evlerin bugünkü işlevi geçmişe göre çok değişmiştir. Bu şekilde ev sahipleri genellikle apartmanın ilk katını kendi konutları olarak seçer ve diğer katları kiraya verirler. Bu apartmanlarda binanın işlerini yürütmek için bir yönetici seçerler. Her katın sakinleri kendi katlarının merdivenlerini temizlemekle yükümlüdür veya bir temizlikçi tüm merdivenleri temizler ve ücreti tüm sakinler arasında bölüştürülür. İran'da bir eve yerleşmenin satın almaktan başka 3 yolu vardır. Evi kiralayabilir ve kirayı diğer ülkelerde olduğu gibi aylık olarak ödeyebilirsiniz. Veya mülkün bedelinin 5'te 1'ini ev sahibine verebilir ve rehin olarak adlandırabilirsiniz. Ve artık aylık kira ödemezsiniz. Kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibi parayı kiracıya iade eder. Ev rehin sistemini ilk kez İran'da gördüm. Rehin parasıyla iş yapan veya arazi satın almak için bankadan kredi alan ev sahipleri için faydalıdır. Ayrıca paralarını yatırım yapmak isteyenler için de faydalıdır. Günümüzde daha fazla kullanılan üçüncü bir yol ise rehin ve kiradır. Bu yöntemde kiracı kira bedelinin bir kısmını rehin olarak, kalan kısmını ise aylık kira olarak öder. İran'daki evlerin şekli ve işlevinden ayrı olarak siz her şeyden çok İranlıların birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri ve ilişkileri hakkındaki geleneklerden bahsetmek istiyorum. Şubat 1989'da İran'da geçirdiğin 10 gün benim için İran kültürünü öğrenmek için yoğun bir kurs gibiydi. Farsçayı çok az anlıyordum ve İran kültürünü bundan çok daha az anlıyordum. Ayrıca kuralları öğrenmem ve bunlara uymam uzun zaman aldı. Yunanistan ve İngiltere'deki İranlı arkadaşlarım bana İran'da nasıl davranmam gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardı. Ancak bu tavsiyeler ve öneriler daha iyi anlamama yardımcı olmadı. Sadece daha temkinli davranmama neden oldu. Her insan için kendi kültürünü gözlemlemek zordur. Bu zorluk esasen içine o kadar dalmış ve buna o kadar alışmışızdır ki onu normal kabul ederiz. Ve aslında onu başka bir açıdan gözlemlemek zor olabilir. İlk başta bir kültürden diğerine çok fazla fark nedeniyle kültürel şoka girebilirsiniz. Ancak genellikle bir süre sonra hem yeni kültürü hem de kendi kültürünüzü daha iyi anlarsınız. Benim başıma gelen de buydu. Ancak İngiliz kültürü de eklendi. Yine de bu kadar yıl sonra İran kültürüne o kadar aşina oldum ve onu o kadar benimsedim ki gördüğüm şey çoğu zaman benim için anlaşılır ve anlamlı oluyor. Bu süre zarfında öğrendiğim bir diğer şey de bir kişinin veya kültürün zayıflığı bir başkası için olumlu bir özellik olabilir. Örneğin bir keresinde Atina'da çok kalabalık bir sokakta Hüseyin önümde yürüyordu. Aynı anda arkamdan bir adamın karısına "Bak, Arap erkekleri eşlerinin önünde nasıl yürüyor, bu eşlerine pek saygı duymadıklarını gösteriyor." dediğini duydum. Bu olay yıllar önce yaşanmış olsa da kendi kendime diyorum ki belki de şimdi hemşehrilerim eskiye göre daha az ön yargılıdır ya da belki de ben bunu diledim. Ama bu olay ötekiler hakkındaki yargılamamızın çoğunlukla kendi kültürümüzün kurallarını başkalarının kendi kültürlerinden kaynaklanan davranışlarına dayandırdığımızı gösteriyor. O zamanlar Yunanistan'da erkeklerin hanımlar için kapıları açması ve arkalarından yürümesi gelenekti. Bu nedenle Yunan adam bunu yapmayan Arap erkeğinin eşine saygı duymadığını savundu. Bu durumda Hüseyin kalabalıkta bana yol açmak için önümden yürüyordu. Bir adam veya kadın sizinle yürürken ve sadece bir kişinin geçebileceği bir yere, örneğin bir koridora, kapı girişine veya asansöre vardığınızda yanınızdaki kişi istisnasız durur ve saygı gösterisi olarak size yol açar ve önce gitmenizi rica eder. Bu durumda İranlıların normal davranışı şu şekildedir. Birinci kişi durur ve size yolu göstererek ricada bulunur. İkinci kişi de aynısını yapar. Birinci kişi ısrar eder. İkinci kişi de ısrar eder. Birinci kişi erkek ve ikinci kişi kadın ise birinci kişi özür diledikten sonra içeri girer. Birinci kişi ve ikinci kişi aynı cinsten ise genellikle rütbe ve konumları kimin önce özür dileyip içeri gireceğini belirler. Her ne kadar daha yüksek konuma sahip olan kişi daha fazla rica edebilir veya hatta elini kullanarak diğer kişiyi kapıya yönlendirebilir ve bu şekilde alçak gönüllülüğünü gösterebilir. Siz bir dış gözlemci olduğunuz için İranlılar tarafından misafir olarak algılanırsanız bu nedenle en yaşlılar bile size yol verir ve rica eder. Kendinizi gerçek bir İranlı gibi davranmak istiyorsanız onlara buyurun diyebilirsiniz. Ancak ricanızı kabul etmelerini beklemeyin. Bu tartışma yabancı bir kültürü anlama ve onunla davranmanın temelini oluşturur. Davranışlar, kültürel değerlerin ve genel ve küresel bakış açısının bağlamında daha iyi anlaşılır. bir davranışı farklı değer sistemlerine göre inceler ve analiz edersek farklı algılar ve yorumlar elde ederiz. Örneğin kibar ve düşünceli veya meraklı ve küstah olarak değerlendirilebilir. Ancak farklı insanlar meraklı kelimesinden bile farklı anlamlar çıkarırlar. Örneğin trenle şehirler arası seyahat ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki yolcular, affedersiniz buraya oturabilir miyim gibi durumlar hariç nadiren başkalarıyla konuşur ve sohbet eder. Ardından gazeteye veya kitaba dalır veya kulaklıklarını takarlar. Hatta lütfen rahatsız etmeyin yazan bir etiketi boynuna takabilirler. İranlılar için saatlerce bir yabancıyla seyahat edip onları tanımadan treni terk etmeniz garip ve tuhaf bir davranış olarak algılanır. Yabancılarla sohbet etmeye alışkın olan İranlılar, Amerikalıların ve İngilizlerin genellikle çok soğuk ve münzevi olduğunu ve onlarla arkadaş olma olasılığının olmadığını düşünürler. Bu toplumlarda yaygın olan farklı değerlerden ve sosyal normlardan kaynaklanmaktadır. Amerikalıların ve İngilizlerin değer sistemi, özgürlük, yalnızlık ve mahremiyet ve rahatsızlıktan kaçınmayı savunur. Öte yandan İranlılar için sosyallik, samimiyet ve dost canlısı olmak çok önemlidir. İranlılar Arası'da podcast serisinin bu bölümünün de sonuna geldik. Bizleri iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. Podcast metni de birkaç gün sonra iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki radyo web sitesine yüklenecektir. Bu podcast'in içeriğini beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
edebilirsiniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.